Hazır mısın?
Hazırım.
Ozan, seni arkadaşım olarak görüyorum. Sen çok iyi birisin ama ben ilişki düşünmüyorum diyen birisi ne demek istiyordur?
Abi böyle insanların yanından dinlenip kaçman lazım. Çok beklemeyeceksin o insanların yanında. Çünkü o insanlar doğru insan bile olsa doğru zamanlarında değillerdir. Kesinlikle biri sana senin ona yaptığın onca şeye rağmen onun yanında olduğun, derdini dinlediğin, onun böyle sırtını sıvazladığın zamanlarda sana karşılık olarak bunları söylüyorsa senden faydalanıyordur bir yerde. Ve o fayda dönemi eninde sonunda biter ve sen o friend zone alanında kala kalırsın. Orası çok yüksek duvarları olan ve o duvarları asla aşamayacağın bir yerdir.
Friend zone'dan nasıl çıkılır mesela?
Bence friend zone girişi olan ama çıkışı olmayan bir yer. Nasıl çıkarsın biliyor musun? Gerçekten uzun bir süre o insanın hayatında olmazsın. Senden haber alamayacak bir pozisyonda hayatını devam ettirirsin. Yeni başarılar kazanırsın. Kendini geliştirirsin. Bir gün bir şekilde onun dikkatini çektiğinde eğer seni o eskiyle kıyaslayamayacak bir noktada olursan o zaman çıkmış olursun.
Bu hataya şöyle düşünüyor galiba. İşte bir erkek bir kızdan hoşlanıyor. Yanına gittiği zaman da şöyle düşünüyor. Ben onu çok iyi anlarsam, iyi bir arkadaş olursam, güvenebileceğini hissettiği birisi olursam benden hoşlanabilir. Bu şekilde friendzone'lanabiliyor. Friendzone'a hiç girmemek diye bir şey var. Dediğin gibi friendzone'dan çıkmak daha zor olabilir. Friendzone'a hiç girmemek gerekiyor. Eğer böyle bir isteğin yoksa. O da en başından ben senden hoşlanıyorum diye belli ederek başlarsan friendzone'lanamazsın. Yani seni tamamen o sınırların dışında bırakabilir hayatındaki. Ama en azından friendzone'lanmamış olursun. Çünkü hoşlandığın bir insanın friendzone'unda olmak çok acı verici bir yer.
Onun hoşlandığı diğer kişileri onun ağzından dinlemek ve ona boş ver ya geçersen daha iyilerine layıksın diye kendini göstermeye çalışmak çok acılı bir yer.
Hiç hayatında olmamak bana göre friendzone'da olmaktan daha iyidir.
Konu bir de yalnızlıkla da alakalı. Kişinin yalnızlığı. Hep şöyle olur. Biri gelir senin yalnızlığını alır. Sen o insanı seversin. Ama biri seni yalnız bırakır. Sen o insana aşık olursun abi.
Peki. Aşk acısı çektiğin zaman. Yıldız Tilbe'yi mi dinlersin? Sezen Aksu'yu.
Yıldız Tilbe. İkinciyi söylemene bile gerek yok. Gerçekten aşk ve Yıldız Tilbe şarkıları birbirinden ayrılamaz bir noktada. Ama Yıldız Tilbe'deki aşkın rengi kapkara. Gerçekten. Yani bir kavuşamama, bir özlem. Gerçekten kara sevda gibi. Ve Yıldız Tilbe bir röportajında diyor ki yazıp yayınlamadığım, seslendirmediğim birçok şarkı var. Ve yayınlarsam Türkiye'deki intihar oranı artar diyor. Buna bir yerde katılıyorum. Gerçekten o acı bir yerde dayanılmaz oluyor. Ve sen hayatından vazgeçmeyi düşünüyorsun. Çünkü bir çıkar yol yok. Tıpkı insanın her zaman hayatta kalmayı ve hayatın devamlılığını düşündüğü gibi. Ancak ölümü bildiği halde hiç ölmeyecek gibi yaşayan tek varlık da insandır. Hayatta kalmak o hayatın kalitesiyle ve o hayatın sana verdiği mutlu, mutsuzluk dengesiyle de alakalı. Sen hayatından vazgeçmeyi düşünüyorsan bu senin hissettiklerinle ve çözemediğin problemlerinle alakalı. Anlamlı bir hayat, mutlu bir hayat. Bunlar olmadıkça insanlar için yaşamanın bir yerden sonra bir anlamı kalmıyormuş. Bir gün Rus bir yazar Nazım Hikmet'le olan sohbetinde Nazım'a soruyor. Nazım mutluluk nedir? Nazım şöyle bir düşünüyor. Mutluluğun ne olduğunu çok bilmiyorum ama sanırım mutluluk sabah bir hevesle işe gitmektir. Mutlu mutlu işini yapmaktır. Ama işe gittikten sonra da bir an önce akşam olsun ve eve gideyim istemektir. Yani hayatın şifresi çok zor değil.
Peki yerinde duramadığın zaman, böyle mutlu olduğun zaman kimi dinlersin? Mor ve Ötesi mi? Athena mı?
Athena. Neden biliyor musun? Mor ve Ötesi hayran olduğum bir grup. Ama ne olursa olsun o içindeki ufacık da olsa bir kalp kırıklığı, bir böyle bir burukluk, benim doya doya, bağıra çağıra, öyle pervasızca eğlenmemi bir yerde engelliyor. Ama Athena'da öyle bir şey yok. İçinden zıplamak mı geliyor, bağırmak mı geliyor, sokağa çıkıp koşmak mı geliyor? Bu Athena'da var.
Geçmişteki defterlerimi kapatamamışım mutluluğum varsa o zaman Mor ve Ötesi.
Ben mesela
uçarım mesela yerlere göklere sığamıyorum. Ben mesela uçarım mesela
yine de senden
kaçamıyorum.
Oh. Ozan şimdi yaşamak dedik, intihar dedik, kaliteli yaşam dedik. 2024'te The Great Reset denilen bir şey bekleniyor aslında. Biliyorsun bir sürü milyarder, bir sürü tanınmış insan bazı sığınaklara taşınmaya başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
Bu yıllardır, aslında belki yüzyıllardır var olan bir şey. Sığınakların yapılması savaş dönemlerinde de vardı, onun öncesinde de vardı. Sığınak bir şey olacak değil, olması ihtimaline karşı yapılan bir şey. Ama işte Jeff Bezos gibi, Mark Zuckerberg gibi bu tarz milyonerlerin, milyarderlerin aynı anda benzer yerlerde bu tarz sığınaklar yaptırması insanları bu komplo teorilerinin biraz daha içine sokuyor. Biz de doğal olarak bunların içine dalıyoruz. Ama aslında olay şu. Böyle bir durum olduğunda sen ne yapardın? Yani milyonların olsa belki evet bir sığınak yaptırırdın ama o tehlikeye karşı savaşma şansın olsa, sevdiklerini veya tanımadıklarını kurtarabilme alternatifin elinde olsa, o sığınağa mı girerdin yoksa dışarıda kalıp elinden geldiğince savaşır mıydın?
Dünyanın geri kalanı için savaşabilmek için benim hayatta kalmam gerekiyor ya. O yüzden kendimi ve yakın çevremdeki korumam gereken çekirdek aileyi koruma altına almak isterdim tabii ki. Çünkü sevdiklerimi bir kere garantiye aldıysam aslında kafam o taraftan rahat etti diyelim. Hı hı. Diğer taraftan da plan yapıp bunu uygulamaya koyabilmek için kendimi aslında güvenli bir alana almak kötü bir fikir olmazdı. Kendini bir sığınakta güvenli bir alan oluşturabilme lüksün olması gerçekten güzel bir şey. Bu çok büyük bir problem birçoğumuz için. Birçok felakette, ekonomik veya doğal afette gariban oluyor ne oluyorsa çoğu zaman. Bu anlamda tabii ki rahatlatıcı bir şey. Diğer taraftan dediğin gibi komplo teorilerine ben çok kulak asmam. Ama Jeff Bezos'un Seattle'dan çıkıp sığınağa taşınması insanda bir dünyanın en zengin adamlarından birisi herhalde bir duyum aldı ki bir aksiyon alıyor, dedirtiyor.
Fakat şöyle de bir şey var. Hani bu kadar zenginliğe, bu kadar şan şöhrete sahip olan insanlar bazen bunu toplumu veya piyasaları manipüle etmek için de yapıyor. İnsanların davranışları, alışveriş özellikleri.
Doğru. Doğru. Bunu Soğuk Savaş dönemine de benzetebiliriz aslında baktığın zaman. Rusya ile Amerika Soğuk Savaş'tayken uzay yarışlarının ilk başladığı dönem aslında. Amerika'nın aslında Ay'a hiçbir zaman iniş yapmadığını, bunu sadece bizim böyle bir gücümüz ve teknolojimiz var diyerek Rusya'yı oyalamak için yaptığını söyleyenler de var.
Doğru.
Gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Ben şahsen biraz inanıyorum bunun bir savaş hamlesi olduğuna. Bir üstünlük kurma hamlesidir bu, biliyorsun. Hı-hı. Yani benim teknolojim o kadar ileride ki ben uzaya bile gittim, aya indim demektir. Süper güçler direkt olarak savaş halinde olmadan yaydıkları haberler ve yaptıkları aksiyonlarla diğer ülkelerin davranışına yön verebiliyor aslında.
Tabii.
Bu anlamda da haklısın, doğru.
Sen bir toplumun veya bir bireyin eğer ihtiyacını biliyorsan aynı şekilde onun davranışına yön verebilme alternatifine de sahipsin. Burada da durum aslında çok benzer ama yeri gelmişken bir film önermek istiyorum. Hı-hı. I Am Legend.
Hı-hı.
Will Smith'in efsane
çok
filmlerinden
severim,
bir
çok.
Tanesi. Burada da yine işte post apokaliptik bir durum var. Dünya yok olmuş. İnsanlara bir virüs bulaşıyor ve birçoğu işte zombiye dönüşüyor. Will Smith de burada ailesini ve kızını kaybetmiş. Çok güzel bir çoban köpeğiyle bir başına kalmış ve aslında bu kadar yalnızlığına ve çaresizliğine rağmen insanlar için bir umut olabilecek bir aşı geliştirmeye çalışıyor. Hı hı. Bununla ilgili mücadelesinde yaşadığı şeyleri de mutlaka izleyin. Filmi de buraya koyalım. Muhteşem bir film.
Filmin son sahnesi en sevdiğim sahnedir. Orada Will Smith'le birlikte mücadele veren bir kadın var. Ve arkasından şöyle bir not alır. Der ki doktor 16.05'te insanlığı kurtaracak olan aşıyı buldu. Ve 16.10'da onu korumak için hayatını feda etti.
Ağzımın da dediği gibi işte.
Yaşadım.
Diyebilmen için. Sergio. Hı. Bekar erkek arkadaşlar arasında birisi sevgili yapar. Hı hı. Ve diğer arkadaşlarından biri çıkar der ki kanka hayırlı olsun. Peki sevgilinin hiç arkadaşı yok mu? Ya şöyle biraz güzel. Yani hiç mi yok ya? Sen dersin ki oğlum daha dur yeni sevgili olduk. Yani biz bilmiyor muyuz senin bekar olduğunu? Elbet tanıştıracağız yani. Ama o inatla lafı evirir çevirir oraya getirir. Der ki kanka hiç mi yok ya arkadaşı? Bir bakayım ya, bir profiline bakayım der.
Arkadaşı var mı? Şimdi sevgili olduğumuz insanları arkadaş çevremize sevdirmek istiyoruz her zaman. Bir erkek arkadaş grubunun arasına yeni dahil olan bir kızın arkadaş grubunda sevilmesinin yolu çok basit. Bolca güzel bir bekar kız arkadaşı varsa o grubun en sevilen yengesi olabilir çok hızlı bir şekilde.
Şaşmaz bir gerçek var. Erkek grubundaki diğer bekarlardan arkadaşı yok mu sorusunu kim soruyorsa ona hiçbir ekmek çıkmaz abi.
Hayatta çıkmaz.
Kesinlikle. O avucunu yalamaya devam eder yani. Evet. Ve bunu ilk soran erkek de o kız tarafından mimlenir. Ya bunun gözü çok dışarıda.
Doğru.
Bundan olmaz ya.
Peki sence birçok davranışımız eskiden geliyor biliyorsun. Hep bundan bahsediyoruz. Sence bu çok eskiden de var mıydı? Yani mesela yazarlar arasında veya Sokrates zamanında bunu düşünebiliyor musun? İşte bir sevgili yapıyor Sokrates. Arkadaşı gelip diyor ki ya işte hayırlı olsun filan. Hani yok mu arkadaş?
Bence şöyle yapardı abi. O sevgilisi olan arkadaşının date'ine giderdi. Onların buluşmasına. Şöyle yan taraftan böyle bakmıyormuş gibi yapıp böyle aforizmalar vesaireler yapardı. Anladın mı? Yani ben de buradayım. Düşünüyorum. Varım. Siz de var mısınız? Arkadaşınız var mı? Kesinlikle böyle bir şey olurdu.
Problemlerimiz aynı. Zaman değişiyor. Problemlerimiz değişmiyor. Bundan 6000 yıl sonra da belki yapay zeka robotlar birbirlerine kanka yok mu ya arkadaşı? Şöyle işletim sistemine uygun.
Hafızası yüksek. Ama mutlaka hafızası düşük olanı isterler. Her şeyi aklında tutan robottan hayır gelmez abi.
Yani harbi robot mu, Barbie robot mu?
%40 harbi, %60 Barbie robot.
Barbie robotlara. Eskilerden bahsetmişken Ozan, internet kafe dönemi vardı.
Bayılırım.
İnternet kafe döneminde peki gidip sürekli MSN'de takılan mı yoksa gidip oyun oynayan kişi miydin?
Her gittiğimde oyun oynardım. Bir kere internet kafede MSN açmadım. Bir kere. Counter 1.3 vardı.
Ozan biz bizeyiz.
Yemin ederim sana.
Her nereden biliyorsun o zaman?
Ya Dota evde açıyordum MSN'i. Herkesin içinde hoşlandığım kızla.
Yoktu ki o zaman herkeste canım. İnsanlar bu amaçla internet kafeye gidip orada MSN'ini vesaire.
Tamam, benim evde bilgisayarım vardı abi.
Peki.
O dönem ama arkadaşlarımla online olarak oyun oynayamadığımız için mecburen internet kafeye giderdik ve ben bayılırdım. Bazen okulu kırardım. Gitmişsin 4 arkadaş gruplara bölmüşsün 2-2. Bir Counter Strike oynuyorsun. Bir Dota oynuyorsun. Aman yarabbim, saatler akardı ve acıkırdım. Kenan abi bize bir tost yap. Müthişti abi. Bizim dönemimizde internet kafeye giden öğrenciler ikiye ayrılırdı. Kimisi bizim gibi ya Counter Strike oynardı, ya Dota oynardı, ya Half-Life oynardı.
Half-Life.
Kimisi de geçip kenarda Sims oynardı.
Var mıydı öyle birisi?
Vardı. Ya da gidip araba yarışı oynardı tek başına. Şimdi o adamlar ne yapıyor bilmiyorum.
Ozan, şu dünyadaki bana en zevkli şeyi sorsan, okulu kırıp gidip herhangi bir şey yapmak. Şimdi bazı mesela eğlenceye böyle slot oyunları falan vardır. Bir şey kazanırsın. Sonra işte belirli oranlarla bu çarpılır. Şimdi okuldan kaçıp yaptığın aktivite minimum böyle 100'le 500'le çarpılan bir aktivite. 10 yıldır doğru düzgün bilardo oynamamışımdır gidip. Ama okuldan kaçıp bilardo oynamaya giderdik. Var ya yani hayatımda aldığım en büyük zevklerdir mesela. Okuldan kaç bilardo oyna. Okuldan kaç o zaman mesela bir şeye giderdik. Havuza falan kaçardık mesela böyle. Abi parkta otursan. Bak okuldan kaçıp benim ormanda yürümüşlüğüm var çok. Sabahın 8.30'da arkadaşlarla ormanda yürüyoruz. Kafa açıyoruz.
Şimdi işte, git desek sabah. Git ya yine gidiyoruz. Yürü desem.
Yürüyorum, gidiyorum. Pazarları gidiyorum.
Aynı zevk köründe.
Aynı zevki alamıyorum işte. Şu zevki alamıyorum. Okuldan kaçma zevkini alamıyorum ya. Bak çok samimi söylüyorum bunu yani. Bazı zevkler abi geri gelmeyecek ya. Çok büyük paralarla da geri gelmeyecek yani.
Yasak aşk gibi mi mesela?
Bilmiyorum. Ama evet bunlar hep aynı kategoriye giren şeyler. Bilmiyorum. Bunun matematiğini. Söyle biliyorsan.
Yorum yok.
Abi işte bir söz var. Özgürlük her istediğini yapabilmek değil, özgürlük istemediğini yapmamaktır diye. Herhalde yasak aşk olsun, okuldan kaçmak olsun. Hani yapmak istemiyorum ve yapmadım bugün diye kendine çok özgür hissettiğin anlar belki de. Belki de o yüzden güzel. Ama şu hayatta parkta arkadaşlarımla okulu kırıp oturduğumda aldığım zevki yemin ediyorum hiçbir şeyden almadım.
Ya işte bazen teneffüs zili çalar. Ve teneffüs nedir? Ara, nefes alma vesaire. Sana söylenilen zamanda nefes almak yerine istediğin zaman nefes aldığın için o okulu kırmak veya o yasak aşk veya her neyse senin isteyip senin istemediğin zamana bağlı olan şeyler her zaman daha yüksek haz veriyor.
Peki okulların ciddi anlamda hapishaneye benzediğini hiç düşündün mü?
Defalarca düşündüm.
Abi birebir aynısı. Bak birebir aynısı. Şimdi biliyorsun ki bir işçiye ihtiyaç vardı her zaman. Ama sanayi devrimiyle birlikte, yani makinaları kullanmamız gereken dönemle birlikte kalifiye elemana ihtiyaç oluştu. Genel kültürü yüksek vesaire. Aslında modern okulların birçoğu bu yapı için kurulmuş şeyler. Yani seni diyor ki iş hayatına, fabrika hayatına gitmeden önce, evet, kapitalizme hizmet etmeden önce sana belirli bir işte ahlak dersi, belirli bir genel kültür, işte biraz biyoloji, biraz coğrafya bil ki sonrasında da kendi çalışacağın alanla ilgili uzmanlık dersleri al ki sen daha kalifiye bir şekilde bu sisteme hizmet et. Çok önemli bir şey var, psikolojik olarak eğitilmek. Yani nedir? Öğretmen senin işte iş yerindeki, fabrikadaki şefinden farklı birisi değildir. Ondan izin alarak tuvalete gidersin. Ondan izin almadan yemek yiyemezsin. Sınıfta herkes belirli şekilde aynı giyinmek zorundadır. Zil çaldığında dışarı çıkılır. Zil çaldığında içeri girilir. O gün bitmeden gitmez. Devam zorunluluğun vardır. Devamsızlıktan sınıfta bırakırlar. Hı hı. Vesaire vesaire. Yani modern okullar hapishaneye o kadar çok benziyor ki. Okulu kırmak da hapisten kaçmak gibi hissettiriyor herhalde birçoğumuza. O yüzden kendimizi sisteme baş kaldırmış insanlar gibi hissediyoruz belki de.
Hapis olma hissiyatını yaratan şey bazen de okulların fiziki görünümü. Hı hı. Şimdi bizim zamanımızda okullar gerçekten okul gibi gözüküyordu. Böyle ufak duvarları olan, baktığın zaman bayrağını, Atatürk büstünü, o basket sahasını, potaları vesaireyi görebildiğin bir yerdi. Şimdi okula bakıyorsun abi. Yüksek yüksek duvarları var ve onun üzerinde dikenli teller var. İçeri girmek mi yasak? Yoksa içeriden dışarı çıkmak mı yasak? Bu psikolojinin neden yapıldığını anlamıyorum. Aslında anlıyorum da dışarıdan baktığında görüntüsü bu kadar korkutucu olan bir mekana girip özgür düşünceyi nasıl alacağına ikna olabilirsin? Veya içeride öğrendiğini özgürce konuşup paylaşabileceğini nasıl hissedebilirsin? Ben burada takılıyorum. Burada diyebilir eğitimciler, dışarıdan tehlikelerin okula girmemesi için veya öğrencilerin dışarıya kaçmaması, başka bir olaya bulaşmaması için bunları yapıyoruz diyebilirler. Ama bu durum bilinçten geçiyor. Sen bir şeyi ne kadar kapatmaya çalış, gerçekten neden yaptığını anlatmadan, sadece uygulamanın içerisine akıtarak insanları buna hapsedersen özgür düşünceyi sınırlamış olursun. Ve ne olursa olsun o kara ekranlar çatlamak zorunda kalır. Ve bu çatlaklar artık geri dönüşü mümkün olmayan şekilde kırılır.
Bu kadar okuldan kaçmaktan bahsedince Hababam sınıfından bahsetmeden geçemeyiz.
Doğru.
Bize okuldan kaçmanın zevkini ve hazzını ve sistematik taktiklerini öğreten müthiş bir sınıftır Hababam sınıfı. En sevdiğin karakter kim Hababam sınıfında?
Kemal Sunal.
Tabii hepimizin en sevdiği adamdır Kemal Sunal. Ben Damat Ferit'i çok severdim. Böyle hep aklı bir dışarıda, bir işler peşinde, hep aşkın peşinde, pamuk gibi bir adam.
Bence zaten sen Hababam sınıfı evreninde Damat Ferit olurdun.
Bir de şeyi çok severim. Şener Şen'in karakterini çok severim.
Badi Ekrem.
Tabii ki. Çekirge. Ben biraz neredeydim?
Montreal. Şimdi Hababam sınıfının devam niteliğinde olmasa da aynı tadı az be az bulabildiğimiz birkaç dizi daha var. Lise Defteri.
Ben bilmiyorum onu ya.
Muhteşem, buraya koyalım. Ben sanırım bu dizi çıktığı zaman lisenin ilk yıllarındaydım diye hatırlıyorum. Tam bir döneme denk gelmişti benim için. İşte lisedeki aşklar, basketbol oynayan bir karakter var orada. Aile ilişkileri, öğrencilerin arasındaki kaoslar, mutluluklar vesaire. Bir de Netflix'te Aşk 101. Onu izlerken de vay be dedim, zaman geçmiş ama o bir anda oradaki anekdotlarla birlikte liseye geri döndüm yani.
Ben Hayat Bilgisi'ni biliyorum. Hayat Bilgisi'ni hatırlıyorum. O da benim çocukluğuma yine denk geliyor. Hayal mayal o diziyi biraz hatırlıyorum.
Sarı mont geliyor benim aklıma. Hayat Bilgisi deyince.
Evet. Beyaz mont. Güvercin ve sarı mont.
Yaşandı.
Ozi, günün kelimesi fark etmez.
Nasıl söylediğine göre değişir abi.
Fark eder mi?
Fark eder. Fark etmiyorsa fark ediyordur. Çünkü şöyle dedin mesela. Fark etmez. Hmm. O zaman ben seninle her yola varım demek bu. Ama şöyle söylüyorsan fark etmez. Yani ruhsuz. Hmm. Ruhsuz insan. Yani biraz bir şeyler söyle de iki kişi olduğumuzu anlayalım.
Fark etmezin en kötü kullanıldığı yerler mesela yemek seçerken, film seçerken, gidilecek yer seçilirken. Hayatım ne yemek istersin? Ya fark etmez bana. Peki şunu yer misin? Aa onu yemem.
Daha beterini söyleyeyim mi?
Söyle.
Sen bilirsin. Şöyle söylersen sorun yok. Sen bilirsin. Sen seç. Sen karar ver. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Bir de şu var bak. Bunu yapalım mı? Sen bilirsin. Yani bir trip var bunun altında. Söylenememiş dağlarca sözlük var. Peki gibi.
Evet.
Sen bilirsin.
Ama bir de şey var. İstersen yap, sen bilirsin.
Of.
Ha?
Tehdit.
Evet. Peki benim en sevdiğim söz ve tonlama birleşmesi hangisi? Sen nasıl istersen.
Film dedik, şarkı dedik. Şimdi de bizimle kitaplarını paylaşan iki güzel insandan size bahsedeceğim. Bir tanesi Gökhan Sillelioğlu, Yılgı şiir kitabı. Burada benim çok hoşuma giden bir şiir var. Hı. Diyor ki, bir bahar sabahı olsun gelişin, silüetin dalgalansın ufkumda. Bir nefeste, tek nefeste çek gözlerimi. Bir bahar sabahı gel, aylardan Nisan, günlerden sen ol.
Hı. Güzel, sevdim. Kalemine sağlık Gökhan.
Tuğra Çakı'nın Hiçbir Zaman Olmaz kitabından yine çok hoşuma giden bir cümle var burada. Gerçek bir başarı kurmaca bir sahtelikle gelmeyecek. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
Ticari anlamda, özel hayat anlamında hayatımın mottosu haline gelmiş bir şey. Kendin ol, gerçek ol, otantik ol. Gerçekten başarıya ulaşmak çok kolaylaşacak. İnsanlar kurmaca olan, fake olan her şeyin kokusunu alabiliyor. Hani modern çağda çok plastik bir dünyanın içinde yaşıyoruz desek de farkındaysan o döngüyü aslında çok hızlı aşıyoruz. O plastik dediğimiz sanal dünya ve sosyal medya dünyasının içerisinde samimiyet çok büyük bir şekilde kazanıyor aslında son yıllarda. O yüzden çok doğru bir cümle.
Yeri gelmişken Jelly Roll diye bir müzisyen var. Hı. Ve ödülünü alırken yaptığı şahane bir konuşma var. Orada diyor ki 39 yaşında ben bu ödülü alırken burada şairane bir şey var. Ne yaparsanız yapın geçecek ve emin olun başaracaksınız. Çünkü başarı dediğiniz şey bu duvarın hemen arkasında. Devam et, ne yapıyorsan yap, yılma, emin ol o güneş doğacak. Tıpkı bir arabanın ön camının dikiz aynasından daha büyük olmasının bir anlamı olduğu gibi. Hmm. Arkada bıraktığın şeylerin bir anlamı yok. Geleceğe bak, önüne bak, o başarı sana gelecek. Muhteşem bir konuşma. Tıpkı gerçek başarıların hiçbir şekilde kurma şeylerle işi olmadığı gibi.
Kurma şeyler üzerinden gelen başarı dışarıdan gerçek de görünse senin için gerçek değildir. O yüzden hiçbir şekilde gerçek olmaz.
Sokma başarıdan başarı olmaz. Emine Şahin.
Allah rahmet eylesin. Ozan'ım geldik.
En sevdiğimiz kısma.
Evet, soru cevap kısmı. Hazır mısın?
Hazırım.
Güzel. Efendilik kazanır mı?
Kazanır abi. Kazanır da çok az kazanır. Yani kendini zor döndürür ya. Nefes alır. Belki kirasını öder. Biraz böyle bir ayakkabı, bir mont alır. Tamam, okey. Borçlanır yani.
Bence efendilik yine çarpan örneğinde olduğu gibi. Efendilik varsa diğer yaptıklarının yanında o çarpan olur. O şekilde kazandırır.
Yani sıfır sayısı gibi diyelim. Eğer baştaysa ve onun önünde hiçbir şey yoksa maalesef anlamsız. Ama başka şeylerin arkasına eklenirse çoğalarak devam eder.
Çok güzel, çok doğru. Soru. Hı. Kendimizi nasıl buluruz?
Kendini bulabilmen için önce kendini tamamen kaybetmen lazım abi. Hı. Çünkü öğrendiğin her şeyi bir yerde unutman lazım ki sen ne istiyorsun, sen neye uygunsun ve neye layıksın onun peşinden gidebil. Tıpkı bir tohum gibi. Toprağın altında yetişir ya tohum. Hiçbir ışık gelmeden, hiç kimse olmadan, günlerce, belki haftalarca ne olduğunu göremediğin yerde bir şeyler büyür. O karanlığın içinde kalman lazım. Önce kaybol, ondan sonra kendini bul. Merhamet. Merhamet denince ne geliyor aklına?
Kullanılmak geliyor.
Merhamet etmek denince?
Merhamet etmek kelimesini sevmiyorum. Yani kullanım şekli hoşuma gitmiyor herhalde. Ama merhametli ve vicdanlı olmayı çok önemsiyorum. Bir insanda baktığım en büyük özellik bu olabilir.
Merhamet etmekle acımak arasında nasıl bir fark var?
Abi merhametli olmak dediğin zaman içten gelen bir duygu gibi hissediyorum. Acımak dediğin zaman kibirli bir taraftan söylüyorsun gibi geliyor. Bir oyuncu bir adam var, bana adını söylesene. Hoca İmam filminde oynuyor. İmam rolünü oynuyor.
İsmail abi.
Anladın mı kim olduğunu?
Dilimin ucunda.
Kanka Serkan Keskin.
Serkan Keskin.
Abi Serkan Keskin'in bir filmi var. İmam rolünü oynadığı. Orada bir diyalog var çok sevdiğim. Adam geliyor yanına. Diyor ki hocam ben karımı dövmek istiyorum bazen. Ama dövmüyorum. Günah mı? Serkan Keskin diyor ki Dövmüyor musun? Dövemiyor musun? O diyor ki dövmüyorum canım, istesem döverim. O zaman günah diyor. Ne farkı var? Dövmüyorum dediğin zaman kibirden, dövemiyorum dediğin zaman merhametten diyor. O yüzden bir harf bütün her şeyi değiştirebiliyor.
Soru. Flört gibi konuşup arkadaş olmak ne demek? Hemen cevaplayayım. Bana iyi geliyorsun demek. Hani buralarda kal, başka bir yere gitme ama çok da yakınıma girme demek. O yüzden yani flörtü bir yere evirebiliyorsa okey. Ama flörtü devam ettirip yine sonunda arkadaş gibi davranıyorsa o ortamlarda çok durmayın.
Güzel. Bak güzel bir soru var. Hangi mesajı gördüğünüzde yüzünüz gülüyor? Şimdi bununla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Geçtiğimiz hafta İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yılın en iyi podcast ödülüne layık görüldük. Bu bizi çok mutlu etti tabii ki. Çok onur etti. Ama asıl mutluluk ondan sonra başladı benim için Ozan. Bir teşekkür videosu yayınladık Instagram'da ve YouTube'da. Ve bunun altına gelen yüzlerce ödülü ben gidip alsaydım anca bu kadar sevinebilirdim mesajı gördük. Biz ödül alırken Ozan'la tam olarak böyle hissediyorduk. Dedik ki yani bunu biz böyle bir aile olarak alıyoruz. Çünkü bizi destekleyen ve bizim gibi düşünen insanlar adına alıyoruz gibi hissediyorduk. Ve altına bu enerjide o kadar çok, o kadar güzel mesajlar geldi ki bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel kalbiniz için her şeyden önce.
Hikayemizi masala dönüştürdüler. İyi ki varsınız.
Bu arada eğer YouTube kanalımıza abone değilseniz biz soru bakarken aşağıdaki abone ol tuşundan abone olabilirsiniz. Bizi mutlu edersiniz. Zeynep Beril, hiç manifest yaptınız mı? Her Zeynepciğim gün. Sürekli. Başka ne yapıyoruz?
Her gün.
Her gün, her dakika. Manifest kelimesine çok takılmıyorum ama bir şeyi gözün önüne getirmek ve hayal etmek sürekli olarak kesinlikle onun gerçek olmasında büyük pay oynadığını düşünüyorum.
Soru.
Evet.
Yalnızlık kimler içindir?
Yalnızlık herkes içindir.
Ve zorunludur. Zorunlu olmalıdır. Belirli süreler herkes yalnız kalmalıdır.
Ozan süper bir sorun var. Tom ve Jerry de Tom mu haklıydı, Jerry mi?
Tom.
Bence de Tom. Bak çocukken Jerry'ci oluyorsun. Büyüyünce Tom'u anlamaya başlıyorsun ya.
Hayat.
Tom bizden ya, öyle söyleyeyim.
Tom candır can.
Tom bizden biri. Tom'a buradan sevgiler olsun. Seviliyorsun. Bak bu da çok güzel. Haklısın kelimesinin fazileti. Haklısın. Abi tartışma bitirici bir kelime.
Bir şeyleri değiştirmiyor ki abi. Haklı olmak bazen senin lehine bir şeye döndürmüyor durumu. Sen sadece kabul ediyorsun. Ve diyorsun ki artık bana vurma, artık üstüme gelme. Ama sonucu değiştiremiyorsun.
Okey, kaçış olarak kullanılıyorsa itici olabilir ama ben tatmin oluyorum. Gerçekten karşı tarafı anlayıp hak verip haklısın diyorsan bu beni mutlu ediyor açıkçası. Benim sağlamaya çalıştığım şey bu. Yani benim bunu neden anlattığımı anlamış olması karşı tarafın. Bunu da anlayıp evet tamam anladım sen haklıymışsın diyorsa beni tatmin ediyor ya. Son soru yapalım mı?
Yapalım. Ben cevap vermek istiyorum müsaadenle. Büşra Ok demiş ki yanlış zamanda gelen en doğru insansın diyen bir erkek kendi içinde neyi çözememiş olabilir? Büşra, bu insan aslında içinde her şeyi çözmüştür. Ve çok da düzgün ifade etmiştir. Senin doğru insan olduğunu biliyor ama senin değerini verecek doğru zamanda olmadığını söylüyor. Asıl mesele bu. Doğru yer, doğru insan diye bir şey de yok benim için. Önemli olan şey doğru zaman. O zamanla herkes doğru bir mekana veya doğru bir karaktere evriliyor. Ama karşılaştığın insan için doğru zamanda mısın? Asıl mesele bu.
Güzel Ozan'cığım.
Evet.
O zaman hikayeden adamlar
sona erdi.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.